Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا الذي أطعمهم من جوع
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Canı pahasına İran için dimdik ayakta duran büyük adam. Hicri Şemsi 30 Ordibehşt 1403'te yani 19 Mayıs 2024'te Ayetullah Reisi ve beraberindekileri taşıyan helikopter İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti sınırında yer alan Kız Kalesi Barajı'nın açılış töreninden Tebriz'e dönüş yolunda Doğu Azerbaycan eyaletinin Verzagan bölgesinde bir kaza yaşadı. Bu kazada reisi ve tüm yol arkadaşları Rauf İmam, Hazreti Rıza Aleyhisselam'ın doğum gecesine denk gelen bir gecede şehadet mertebesine ulaştı. Tam bir yıl önce yani 30 Ordibehşt 1403'te İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti sınırında yer alan Kız Kalesi Barajı açıldı. 3 helikopter İran'ın üst düzey yetkililerini taşımak üzere havalandı. Amaç Cumhurbaşkanını başka bir projeyi hizmete açmak üzere en kısa sürede Tebriz'e ulaştırmaktı. Bölge dağlıktı ve Arasbara'nın sık ormanları ayakların altındaydı. Hava sakin ve parçalı bulutluydu. Fakat aniden yoğun bir sis her yeri kapladı. Uçuş komutanı ki kendisi Cumhurbaşkanının helikopterinin pilotuydu, tüm helikopterlerin yükselmesini emretti. İki helikopter bu talimata uydu ve yolcularını sağ salim güvenlik bölgelere ulaştırdı. Fakat üçüncüsü, diğer yolcular güvenli yere indikten sonra bir süre üçüncü helikopterin gelmesini beklediler. Ama ondan bir haber gelmedi. Komutanın yükselmemiş olması mümkün görünmüyordu. O en iyisiydi, en iyi pilottu. Ama en iyiler için bile öngörmeyen koşullar olabilir. Pilotla olan telsiz bağlantısı kesilmişti. Cumhurbaşkanının çalışma arkadaşları cep telefonlarıyla ulaşmaya çalıştılar. Kimse cevap vermiyordu. Defalarca aradılar. Sonunda pilotun telefonu helikopterdeki bir yolcu tarafından açıldı. "Ne olduğunu bilmiyorum. Kendimi iyi hissetmiyorum." Arama kurtarma ekipleri bölgeye birer birer ulaştı. Ama sis dağılmıyordu ve arama gittikçe zorlaşıyordu. Ancak bölgeyi tanıyanlar devreye girebiliyordu. Yere halk geldi. Genç motosikletliler dağlara ve ormanlara dağıldı İbrahim'i bulmak için. Onlar onu güçlü sesiyle tanıyordu. Adalet için her zaman yükselen bir ses. O sesi ormanlardan duyacaklarını umuyor. Arama sabaha kadar sürdü ama sadece kurtarma ekipleri değil, onu arayan. Tüm İran halkı o gece dua ederek kayıplarını arıyor, medya üzerinden gelişmeleri takip ediyorlardı. Sabah saat 5 sularında sis bölgeden kalktı ve insansız hava araçları düşüş yerini belirledi. Yerel motosikletliler ve kurtarma ekipleri olay yerine ulaştı. Birilerinin sağ kaldığını umuyorlardı ancak kısa süre içinde helikopterdeki tüm yolcuların şehit olduğu haberi doğrulandı. Sosyal medyada şu mesaj hızla yayıldı. İsterdik ki sabah olduğunda Seyit İbrahim Reis'i sağ salim televizyon ekranlarında halkın gönlünü alırken görelim. Diyorum ki o kadar mütevazidir ki birkaç saatlik endişemiz için milletten özür diler. Ama o bu özür dilemeyi kıyamet gününe bıraktı. O gün duaları kabul olmayan kullarından özür dileyecek olan Rahman Allah'a havale etti. Henüz 17 yaşındayken coşku ve iman dolu bir kalple Pehlevi rejiminin zulmüne ve baskısına karşı mücadeleye katıldı. Sokak gösterilerinde gür sesi gençleri coşturuyordu. Devrim zaferinden sonra yeni kurulan İslam nizamı sadık hizmetkarlara ihtiyaç duyduğunda makam ve mevki kazanmak için değil, kendi ifadesiyle hakkın ihyası için yargı alanına adım attı. 25 yaşındayken Kereç savcısı olarak atandı. Masasına gelen ilk dava bir mafya çetesinin arazi gaspıyla ilgiliydi. İş arkadaşları onu uyardı. Bu dava tehlikeli, canından olursun. Ancak İbrahim imanından kaynaklanan bir huzurla şöyle dedi. Bugün susarsam yarın mazlumun feryadını kim duyacak? Tahran savcısı olarak görev yaparken dayatılan savaş ülkeyi zor durumda bırakmışken döviz kaçakçıları ve savaş vurguncularıyla mücadele etti. Tehdit mektupları ve ölüm vaatleri onu asla yolundan alıkoymadı. Bir gece eşine şöyle dedi. Allah'ın benden razı olmayacağı günden başka hiçbir şeyden korkmuyorum. Hicri Şemsi 1397 yani 2018 yılında İran yargı erkinin dümenine geçtiğinde kararlı bir azimle İran tarihinin en büyük mali yolsuzlukla mücadele operasyonlarından birini başlattı. Ünlü 3000 milyarlık zimmet davası doğrudan onun emriyle sonuçlandırılan onlarca vakadan sadece biriydi. Hakimlerle yaptığı bir toplantıda şöyle demişti. Hakim, Ali'nin kılıcı gibi olmalıdır. Adalet kınında sakin ama zulme karşı amansız. Yargı erkinin salt bir yargı organından kamu haklarını yeniden tesis etme üssüne dönüştürdü. Malların kamu hazinesine iadesi projesini hayata geçirdi ve aynı zamanda cezaevi yasalarını ıslah ederek binlerce haksız suçluyu serbest bıraktı ve onları ailelerine kavuşturdu. Bir gün serbest bırakılan bir mahkumun ailesiyle görüşmesinde ailenin annesi gözyaşlarıyla "Oğlumu bana geri verdin." dedi. Reisi gülümseyerek cevap verdi. Bu benim görevim. Hicri Şemsi 1400 yani 2021 yılında Cumhurbaşkanı adayı oldu ve halk ona oy verdi. İlk seyahatini siyasi başkentlere değil, Güney Horasan'ın yoksul köylerine yaptı. Çadırlarda yaşayanlara yıl sonuna kadar bu bölgeye boru hattıyla su gelecek diye söz verdi. Birçok kişi şüphe duydu ancak 6 ay sonra köylere su boruları ulaştığında Halkın yıllarca süren beklentisi sona erdi ve insanlar ona sözünde duran adam adını verdi. Bu icraatçı adam Meşhed'deki Nevvab Medresesi'nde İmam Rıza Aleyhisselam'ın gölgesinde fıkıh ve usul öğrenmiş ve meraklı, adalet arayan ruhu hocalarını hayrete düşüren bir gençti. Bir gün hocası ona, "Neden bu kadar çok ders çalışıyorsun? Hayattaki amacın ne?" diye sordu. İbrahim güven dolu sözlerle şöyle dedi: "Hakkı sahibine nasıl teslim edeceğimi ve halka nasıl hizmet edeceğimi bilmek için." Bu cevap sadece bir cümle değil, hayatının yol haritasıydı. Onu yoksul sokaklardan hizmetin zirvelerine taşıyan bir harita. Bu haritayı annesi çizmişti. Her gece Kerbela hikayeleri ve Ehl-i Beyt'in hayat dersleriyle çocukların ruhunu ve kalbini cilalayan dindar bir kadın. Bir gün İbrahim meraklı gözlerle sordu: "Anne, Allah kimi sever?" Annesi gülümsedi ve dedi ki: "Oğlum, insanların işlerini kolaylaştıranları, halkına hizmet eden Allah'a hizmet eder. Bir kulun işini kolaylaştıran her eli Allah görür." Bu sözler onun ruhuna bir tohum gibi ekildi ve ömrünün sonuna kadar halka hizmet meyvesini verdi. Annesinin ektiği tohum halkın hükümetinde meyve verdi. Sloganı öncelik yoksulların olan bir hükümet. Onun sağlıkta adalet projesi gezici hastaneleri İran'ın en ücra köşelerine taşıdı. 1 milyon istihdam projesi sınır bölgelerindeki işsiz gençleri küçük atölye sahibi yaptı. Bakanlarla yaptığı bir toplantıda ciddiyetle şöyle dedi: "Çöl ve dağ halkının işine yaramayan hiçbir proje bir riyale bile değmez." Reisi adaleti tarihin unutulmuş hakkı olarak görüyordu. Ona göre adalet ücra bir şehirdeki bir çocuğun başkenttekiyle aynı imkanlara sahip olması demektir. Bu ideali gerçekleştirmek için binlerce kerpiç okulu standart binalara dönüştürdü. Sınır bölgelerindeki kızlar devlet burslarıyla üniversitelere girdi. Tüm ciddiyetiyle yetkililerin mali şeffaflığı yasasını meclisten geçirdi ve yetkililerin mal varlıklarını halkın incelemesine sundu. Neden bu kadar katı olduğu sorulduğunda, adalet için devrim yapmış bir halk, yetkililerinin nasıl yaşadığını bilmeye hakkı vardır dedi. Ancak İmam Rıza Aleyhisselam ile olan bağı manevi bir ilişkiden çok daha öteydi. Hicri Şemsi 23 Azer 1339 yani 14 Aralık 1960 tarihinde Meşhed şehrinin güneyinde İmam Rıza Aleyhisselam türbesinin yakınlarındaki mütevazi bir evde doğdu ve 55 yaşındayken Ehl-i Beyt'in 8. imamının türbesinin yönetimi ona verildi. Böylece Hadimul Rıza yani Rıza'nın hizmetkarı lakabını aldı. Daha sonra Cumhurbaşkanı olduğunda Meşhed'e yaptığı her iş gezisini türbeyi ziyaret ederek başlardı. Anılarında şöyle yazmıştı: "İmam Rıza'dan halka hizmet etmem için bana yardım etmesini istiyorum. Hadimul Rıza bakanları ve devlet yöneticilerini her yıl birkaç gün İmam Rıza Aleyhisselam türbesinde halkın dertlerini dinlemeye ve sorunlarına kulak vermeye zorunlu kıldı ve bu projeye türbede hizmet adını verdi. Bu uygulama sadece hizmet sunumunu daha halkçı hale getirmekle kalmadı, aynı zamanda maneviyat ve sorumluluğun nasıl birleştirilebileceğini de gösterdi." Bütün bu özellikleri ve faziletleri İran İslam Cumhuriyeti'nin rehberi Ayetullah Hamenei'nin ifadesiyle Onu yürütme erk için seçkin bir model haline getirdi. Derin halkçılık, diplomaside onur, yerli kapasiteye inanç, büyük ulusal projelere özen gösterme, yılmaz olmak, devrimci açıklık, ahlak eksenlilik ve maneviyatçılık gibi seçkin özellikleri uygulamada bir araya gelmiş bir model. İran İslam Cumhuriyeti rehberinin bakış açısına göre bu özellikler sadece takdire şayan olmakla kalmayıp İran'daki tüm yürütme yetkilileri için izlenmesi ve örnek alınması gereken özelliklerdir. Değerli dinleyiciler, 13. Hükümetin Cumhurbaşkanı Ayetullah İbrahim Reis'inin şehadeti nedeniyle hazırladığımız sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İranlı ünlüler, evrensel mefahirler. Değerli dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin her bölümünde sizlere şu anda mezarları İran sınırlarının dışında kalan ünlü İranlı şahsiyetlerle tanıştıracağız. Birçoklarının eserleri hem İran'da ve hem dünyada yayınlanan bu ünlü şahsiyetlerin ve düşünürlerin kendileri ve eserleri evrensel miras sayılıyor. Mevlana, Nezami Gencevi, Şeyh Şahabeddin Sohrevardi, Ebu Reyhan Biruni, Hacı Nesireddin Tusi, sözünü ettiğimiz İranlı bilgin, arif ve düşünürlerin örnekleridir. Birlikte dinleyelim.
Bugünkü sohbetimizde yine İran'ın Kameri 5. yüzyılın ünlü şairi Hekim Nasır Husrev Kubadiani'nin yaşamı ve eserlerini irdelemeye devam edeceğiz. Geçen bölümlerde Nasır Husrev'in gençlik çağında divan hizmetlerine girdiğini ve sarayda hizmet verdiğini ve 43 yaşına geldiğinde gördüğü bir rüya ile büyük bir değişim yaşadığını ve hac ziyaretine gittiğini ve batınından yeri uzak kaldıktan sonra döndüğünü ve muttaki bir insan olarak ibadete ve hikmet alanında çalışmayı başladığını ve saray hizmetlerinden çekildiğini anlattık. Yine dedik ki Nasır Husrev İsmailiye tarikatına yöneldiği için birçok düşman ve muhalif kazandı ve bu yüzden yaşam şartları zorlaştı ve Nasır Husrev daha huzurlu ve her türlü kin ve düşmanlıktan uzak bir yaşam sürdürmek için Bedeşan'ın Yeman yöresine yerleşti. Nasır Husrev 15 yıl bu darlık yörede kaldı ve birçok eserini burada kalem aldı. Nasır Husrev'in en değerli eserlerinden biri ise Seyahatnamesi'ydi. Nasır Husrev çağının tüm bilimlerine özellikle kelam ve Yunan hikmeti ve felsefesine musallat bir bilgindi. Ve bu bilgisi Fars dili ve edebiyatında değerli eserleri yaratmasına vesile oldu.
Nasır Husrev gibi bilgeli ve şevkli bir insan uzun ömrü boyunca birçok şiir ve esere imza attı. Ancak bunca eserlerin arasından günümüze sadece kendisine ait olduğundan emin olduğumuz 9 eser geriye kaldı. Bu eserlerden bazıları nesir ve bazıları şiir, nazm tarzındadır. Nasır Husrev'in nesir eserlerini Seyahatnamesi, Hanul Ahvan, Guşayiş ve Rahayiş, Camiatul Hikmeteyn ve Zadul Misafirin gibi eserleri örnek vermek mümkün. Nasır Husrev'in Seyahatnamesi geçen bölümde de anlatıldığı üzere şairin 7 yıllık seyahatinin ürünüdür ve gayet sade bir dille ve nesir tarzında yazılan bir eserdir. Bu eserde yazarın gittiği yörelerin coğrafi koordinatları, tarihi özellikleri ve o yörelerde yaşayan insanların gelenek ve görenekleri gibi çok önemli bilgiler yer alıyor. Nasır Husrev'in diğer nesir eserleri genellikle İsmailiye tarikatının çeşitli inançların açıklanması veya bu inançla ilgili sorulara verilen cevap ve kelamla ilgilidir. Nasır Husrev'in tüm kitapları gayet sade bir nesirle ve eski dille yazılmış ve felsefe ve kelam bilimlerinde kullanılan terimleri bulmak için oldukça uygun bir referans sayılır ve Fars dilinde bu bağlamda sık sık başvurulan bir kaynaktır. Çünkü yazarın kelam üzerinde eserleri tamamen felsefi ve ispata dayalı bir dille yazılmıştır.
Nasır Husrev'in bu tür eserleri arasında Zadul Misafir'in adlı eseri daha önemlidir ve İsmailiye tarikatının kelamı alanında ünlü bir eser sayılır. Yazar eseri Kamere 453 yılında 27 rivayette telif etti. Nasır Husrev bu rivayetlerde çeşitli ilimlerden, hislerden, çeşitli eşyalardan, nefis, zaman, mekan, alemin yaratılışı, nefsin bedene nasıl bağlandı, maad, reenkarnasyon, uhrevi sevap ve ceza ve mükafatın ispatı gibi konulardan söz ediyor. Bu eser İsmailiye tarikatının en önemli felsefe eserlerinden biri sayılır. Eserin telif edildiği dönem ve yazarın dini konumu bakıldığında eserin Fatimi hilafetinin önemli eserlerinden biri olduğu anlaşılıyor. Zadul Misafir'in Fars dilinde en eski felsefe örnek eserlerden biri de sayılır. İçinde kullanılan felsefi terimlerin nadir terimler olması bu eserin önemini kat kat artırıyor.
Zadul Misafir'in adlı eserde kullanılan nesir, Nasır Husrev'in diğer kelam ve felsefe üzerindeki eserleri gibi Samani dönemine ait nesir tarzıdır ve aynı dönemde telif edilen diğer eserlere kıyasla daha eski bir nesir gibi gözüküyor. Gerçi Gaznevi döneminde Fars dilinin nesir tarzında yapılan değişikliklerin izlerini de bu eserde rastlamak mümkün. Zadul Misafir'in Farsça sözcüklerin bakımından özel önem arz ediyor. Bu kitap, diğer eski eserlerde eşine ender rastlanan çok eski sözcükleri kapsıyor. Nasır Husrev bu kitapta Arapça felsefi terimlere karşı çok güzel Farsça sözcükler türetmiştir. Öyle ki bazıları gerçekten başka eserlerde ender bulunuyor. Yine bu konunun önemi, Zadul Misafir'inde yer alan bazı Farsça sözcüklerin başka hiçbir lügat kitabında bulunmadığı ortaya çıkınca daha da artıyor.
Veçhidin Nasır Husrev'in bir başka önemli eseridir. Yazar bu eserde özetle İsmailiye tarikatının kelamla ilgili meselelerine ve ibadetlerin tevil ve batını ve şeriat ahkamından söz ediyor. Ve ibadetlerin ve şeriat ahkamının görünmeyen yüzünü İsmailiye alimlerinden yöntemiyle ele alıyor. Bu kitabı İsmailiye tarikatının tanıtımı olarak nitelemek mümkün. Gerçi eserin hangi tarihte kaleme alındığı bilinmiyor ama her halükarda yazarın gurbet ve göç ettiği dönemde ve Kamere 453'ten sonra yazıldığı anlaşılıyor. Çünkü Nasır Husrev bu eserinde Zadul Misafir'in dediğinde bazı konulara işaret ediyor ve Horasan diyarında fitne gecesinin karanlığı, bu diyarda iman nurunun kopuşu ve evliyaların sözünün geçmemesi ve dindarlıkları zayıf olan insanlardan söz ediyor. Nasr-ı Hüsre bu eserine irşat bakımından özel önem verdiği anlaşılıyor. Öyle ki eserin ön sözünde şöyle yazıyor: "Bu kitabı okuyan her akıllı insan dini tanır ve tanıyarak uygular." Yazarın bu eseri uzun süre bulunmaz olmuştu. Fakat sonunda iki nüshası Rus bilgin Zarubin tarafından Afganistan'ın Bedeşan yöresinde Şangan İsmaililerin arasında bulundu. Hasan Tagizade ise Hicri Şems'i 1301 yılında Zarubin'in bulduğu nüshalardan birinin kopyasını Berlin'e götürdü ve Profesör Born adlı bilginin yardımıyla bastı.
Camiatul Hikmeteyn'de İranlı büyük şair ve hekim Nasr Husrev'in bir başka nesir tarzında eseridir. Ve Dr. Muhammed Muin ve Henry Carbon'un çabaları ve Farsça ve Fransızca yazdıkları ön sözlerle Hicri Şems'i 1333 yılında Tahran'da basıldı. Bu kitap Nasr Husrev'in Hoca Ebul Heysam Ahmet bin Hasan Corcani'nin Farsça kaleme aldığı felsefi kasidesi üzerinde yazdığı bir şerhtir. Nasr Husrev bu şerhi Kameri 463 yılında Bedehşan emiri Şemseddin Ebu'l-Maali bin Esed'in ricası üzerine yazdı. İsmaili şair ve hekim Ebu'l-Heysam 82 beytlik felsefi kasidesinde bazı soruları gündeme getirmiş ve kendisi de İsmailiye tarikatına mensup olan Bedehşan emiri Nasr Husrev'de Yemgan'da ikamet ettiği dönemde bu sorulara cevap vermesini istemişti. Bu önemli fikri eser böylece kaleme alındı. Camiatul Hikmeteyn adlı eser Yunan hikmeti ve İsmailiye inanç ilkelerini içeren bir kitaptır. Nasr Husrev, Corcani'nin yazdığı şiire verdiği cevapta kelam ve felsefe tevillerinden yararlanmıştır. Bu eser içinde barındırdığı kelam ve felsefe ile ilgili terimler ve Farsça bileşik sözcükler yüzünden büyük ilgi görmüştür.
Nasr-ı Husrev'in diğer iki nesir tarzında eseri Hanul Ahvan ve Guşayiş ve Ruhayiş adlı eserleridir ki birincinin el yazması Ayasofya Camisi'nin kütüphanesinde saklıdır ve 1940 yılında Yahya Haşab bu eserin bir kopyasını Kahire'de bastırdı. İkinci kitap Said Nefisi tarafından ve 1950 yılında Hindistan'ın Mumbai kentinde yayınlandı. Her iki Risale dini temalı eserleridir. Nasr-ı Husrev, Guşayiş ve Rahayiş adlı eserde bir din kardeşinin 30 sorusuna cevap veriyor. Yazarın eserlerini inceleyen uzmanlar bu eserin Nasr-ı Husrev'in kendi çağının İsmailiye tarikatını izlediğinin açık işareti olduğunu belirtiyor. Nasr-ı Husrev bu risalede 30 soru ve cevabı gayet sade ve mantıklı bir dille bir araya getirmiş ve eseri mümin ve pak kalpli insanlara nefislerini kurtaran ve sorunlarını çözen bir eser olarak tanıtmıştır.
Bu eserlerden başka yine Nasr Husrev'in Bostanul Ukul, Miftah ve Misbah, Delilul Mutahayyirin, Lisanul Alem, İhtiyarul İmam ve İhtiyarul İman ve diğer bazı eserleri vardır ki günümüze dek ulaşamamıştır. Gerçi bu eserlerden başka Nasr Husrev'e ait olduğu söylenen bazı eserler de vardır. Fakat uzmanlar bu konudan pek emin değiller.
Muhterem dinleyiciler, İranlı Ünlüler, Evrensel Mefailer başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin 40. bölümünün sonuna geldik. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'da doğa terapi turizmi.
Değerli dinleyiciler, İran'da doğa terapi turizmi isimli dizi sohbetimizin 13. bölümüyle sizlerle beraberiz.
Bu bölümde geçen bölümlerin devamında Erdebil eyaletinin doğal terapi potansiyeliyle konuşacağız.
Erdebil eyaleti zengin ve çok güzel doğası ile İran'ın güzel eyaletlerinden biridir. Bu eyaletin en önemli turistik bölgelerinden biri de Sardabe Turistik Bölgesi'dir. Bu turistik bölge aynı ismi taşıyan çok güzel bir köyün bulunduğu bölgededir. Sardabe Köyü eşsiz ve yemyeşil alanları ile Sabalan eteğinde Erdebil şehrinin 28 kilometre uzaklığında yer almaktadır.
Sabalan eteğinde yer almak bu köyü yemyeşil bir bölgeye çevirmiş ve eşsiz görüntüleri ortaya çıkarmıştır. Sardabe Turistik Bölgesi'nin dini cazibelerinden bir başkası da bölgede bulunan şelalelerdir. Sardabe adı ile bilinen şelale ise 20 metre yüksekliği ile görkemli kayaların üzerinden yere dökülmektedir. Bu şelalenin suyu yükseklikte bulunmaktadır. İlkbahar ve kış mevsimlerinde yağışlar yüzünden ve yüzeyde akan suların artmasıyla bu şelalenin suyu da artmaktadır. Bu da güzel manzaraların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.
Sardabe Şelalesi'nin etrafı ise su ve karada biten bitkiler ve yosunlar ile doludur. Bu yaylak alan gerçekten de görmeye değerdir. Şelalenin suyu sonunda küçük bir ırmak şeklinde yoluna devam eder. Şelalenin alt kısmında turistlerin kamp yapması için düz bir alan bulunmaktadır.
Sardabe bölgesinin cazip turistik bölgelerinden biri de Sardabe köyünde bulunan ılıcadır. Bu ılıca geleneksel tipte bir sıcak su kaynağı olup deniz seviyesinden 1840 metre yükseklikte bulunmaktadır ve bu su debisi de saniyede 25 litre kadardır. Bu ılıcanın suyunun sıcaklığı 35 santigrat kadardır. Kükürdüğün sert kokusu ise hemen anlaşılmaktadır. Suyu biraz ekşi olsa da görünüşte şeffaftır. Asitli olan su ile kükürtlü ve klasik sülfat türü ılıcalar arasında yer almaktadır. Suyu bol miktarda da karbonik gazı içermektedir. Bu suda silisyum, potasyum ve kalsiyum gibi mineral maddeler bulunmaktadır. Uzmanların görüşlerine göre bu kaynağın suyu sarılığın tedavisi için faydalıdır. Bölge halkı bu ılıcayı kaya suyu olarak da tanımaktadır.
Haft Bölük veya Ahendar Kaynağı ise Sardabe bölgesinden 2 kilometre uzaklıkta diğer 7 bölük bölgesi kaynakları yanında bulunmakta ve saniyede yaklaşık 20 litre kadar suyu sıcak bir şekilde boşaltmaktadır. Suyun biriktiği çukurdaki sıcaklığı 20 derece santigrat kadar olup görünüşte katkısızdır ve biraz da ekşimsi tada sahiptir. Kaynağın ağzının etrafında ise demir oksit çökeltileri bulunmakta. Bu kaynağın suyu demir ve karbonik gazı iyonları içermesinden dolayı metabolizma, sindirim sistemi, cilt, sinir ve kadın hastalıklarına iyi gelebilir.
Erdebil kentinin kuzeybatısından 28 kilometre uzaklıkta bulunan Vekilabad köyü Sardabe Mineral Su Kaynağı'na da ev sahipliği yapmaktadır. Yel suyu kaynağı da Sardabe Kaynağı'nın yakınında bulunmaktadır. Bu kaynağın deniz seviyesinden yüksekliği 1700 metre ve debisi saniyede 2 litre kadardır. Kaynağın ağzı noktasında suyun sıcaklığı 30 derece kadar olup şeffaf görünüşlüdür. Suyunun tadı biraz ekşi ve renksizdir.
Yel suyu su kaynağı etrafında sert sülfat hidrojen kokusu hissedilmektedir. Kalsiyum ve sülfat bu suyun kimyasal maddelerindendir. Bu kaynağın çökeltileri ise silisyum ve kükürt türündendir. Kaynağın suyu asitli ve kükürtlü olmasından dolayı cilt ve egzema, hemoroid olarak bilinen basur, sinirsel rahatsızlıklar ve kronik romatizmal sorunlara iyi gelmektedir.
Serdobe 7 bölük kaynağı Vekilaba köyünden 2 kilometre uzaklıkta bulunup yerlilerin ve etraf köylerin ve hatta göçebelerin hamam olarak kullandıkları bir alandır. 7 bölük kaynağı farklı kimyasal maddeler içeren sıcak su mineral kaynağıdır. Bu kaynak sevilenen güzel doğasının kalbinden yüksek seviyeli yaylalardan aşağıya doğru akmaktadır.
Serdabe bölgesinde belli aralıklar ile birçok su kaynağı bulunmaktadır. Bu ılıca su kaynakları el değmemiş doğa ile birleşerek özellikle de ilkbahar ve yaz mevsimlerinde çok güzel bir manzarayı ortaya çıkarmakta. Erdebil'den 20 kilometre uzaklıkta bulunan bu kaynaklar her yıl birçok turist ve yolcuyu doğa hayranını kendine çekmektedir. Bu kaynakların sularının özelliği ise cilt ve eklem hastalığına iyi gelmesidir. Bu ılıca kaynakları yerli halk tarafından hamam olarak kullanılmaktadır. Özellikle de yaz mevsiminde bu bölgeye birçok turist uğramaktadır.
Yedi bölük olarak da bilinen Pehin suyu ise Vekilaba'dan 3 kilometre uzaklığında bulunan daimi bir kaynaktır. Suyunun sıcaklığı 32 derece kadar olup tadı kekremsi ve rengi de maviye çalan renktedir. Bu kaynağın suyu cilt ve eklem ağrılarına da iyi geliyor. Yedi bölük 7 ağız kaynaktan oluşmaktadır. Pehin suyu ise bu ağızlardan birine verilen isimdir. Yedi bölük veya Çakmaklı kaynağı ise Serdabe'nin 2 kilometre uzaklığında yer almıştır. Kaynağın suyunun sıcaklığı yaklaşık 10 derece kadar olup görünüşte biraz mavimsidir. Tadı ise kekremsidir. 7 bölük kaynağı cilt, romatizmal ve sinir sistemi hastalıklarına da iyi gelmektedir.
7 bölük veya göğüs su kaynağı ise Serdabe'ye 2 kilometre uzaklıkta bulunan bir başka kaynaktır. Bu kaynağın suyunun sıcaklığı yaklaşık 30 derece kadardır. Kaynağın suyu cilt, böbrek, sarılık ve sinir sistemi hastalıklarına iyi gelmektedir. 7 bölük kaynaklarının bir parçası olan İkiz kaynağı da daimi suya sahip kaynaklardandır. Suyunun sıcaklığı 30 derece, tadı da ekşimsidir. Renksiz suya sahip olan bu kaynak romatizmal ve sinirsel sistem sorunlarına iyi gelmektedir.
7 bölük kaynakları ise genellikle romatizmal ve sinirsel sorunlara iyi gelir. Serdabe bölgesinden 2 kilometre uzaklıkta bulunan 7 bölük kaynaklarının suyu daimidir. Sıcaklıkları ortalama 30 derece ve görünüşte açık renklidir. Tatları ise ekşimsidir. 7 bölük kaynaklarının suyu sindirim sistemi, cilt ve sinir sorunlarına da iyi gelmektedir.
Erdebil eyaletinin bir başka ılıcılarından biri de Gülali kaynağıdır. Bu kaynak tepenin üzerinde Sarin şehrinin Vila Darag köyünde bulunmaktadır. Kaynağın debisi saniyede 30 litre kadardır. Suyun sıcaklığı ise 17 derece kadar ve görünüşü de şeffaftır. Bu kaynağın 50 kilometre uzaklığında ise başka bir kaynak bulunmaktadır. Bu kaynağın suyunun sıcaklığı 18 derece kadardır. Kaynağın debisi saniyede 18 litre kadardır. Bu kaynağın suyu kalsik bikarbonat türünden olup sindirim sistemi ve böbrek hastalıklarına iyi gelmektedir.
Muhterem dinleyiciler, İran'da doğa terapi turizmi isimli seri sohbetimizin 13. bölümünün de sonuna geldik.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Mutfak kültürü.
Değerli dinleyiciler, Mutfak Kültürü adlı yeni bir dizide sizlerle birlikteyiz.
Haftalık programımızın her bölümünde sizleri İranlı çeşitli etnik grupların yöresel yemek kültürü ve gelenekleriyle tanıştırmaya çalışacağız.
Böylece her bölümde İran'ın bir yöresine giderek yerel halkın yemek kültürü ve gelenekleriyle tanışmaya çalışacağız. Sohbetimiz boyunca bizlere eşlik ederek en ilginç turizm dallarından biri olan mutfak kültürüyle daha yakından tanışalım ve sürdürülebilir gelişmedeki rolünden söz edelim.
Turizm dünyada en önemli gelir kaynağı olan sektörlerden biri olarak ülkelerin ekonomi ve siyasetinde kendi konumunu bulmayı başaran ve ülkelerin sürdürülebilir kalkınmasında etkili olan sektörlerden biridir. Sürdürülebilir kalkınma yaklaşık 30 yıldan beri kalkınma edebiyatında kullanılıyor. Günümüzde ise birçok ülkede ve özellikle kalkınmakta olan ülkelerde hedef alınan konulardan biridir. 1987 yılında kurulan ve aynı yılda bildirisini Bizim Ortak Geleceğimiz adı ile yayınlayan Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu, sürdürülebilir kalkınma için belirli bir tarif sundu. Söz konusu komisyona göre, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılanması, tehlikeye atmadan mevcut kuşağın ihtiyaçlarını karşılayabilen kalkınma, sürdürülebilir kalkınmadır.
Aslında sürdürülebilir kalkınma, doğal kaynakların yok edilmesi, ekosistemin tahrip edilmesi, kirlilik, iklim değişikliği, orantısız nüfusun artması, adaletsizlik ve mevcut ve gelecekteki insanların yaşam kalitesinin düşmesi gibi konuların ortaya çıkarak yaşanması engelleyebilecek yöntemler sunuyor. Bu arada turizm sektörü çalışanları ise çeşitli turizm dallarını sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde yerleştirmeye çalışıyorlar ve bu bağlamda ise turizm sektörünün çevresel, ekonomik, sosyal ve kültürel yönlerine özenle dikkat ediyorlar.
Turizm kültürü, yoksulluğun azalması, iş sahalarının açılması ve sosyal adaletin sağlanmasının etkin faktörü olarak hızla gelişmekte ve globalleşmektedir. Fakat bu sektörün her geçen gün daha da gelişmesi için insanların turizmin tüm yönleri ve sürdürülebilir kalkınmanın diğer bileşenleri ile bağlantıları hakkında bilgi sahibi olmaları gerekiyor. Buna dayanarak turizm sektörü ekonomik kar hesaplarına ilaveten sürdürülebilir kalkınmaya sebep olması için ev sahibi toplum ve çevresine en düşük zararı verecek şekilde planlanması gerekiyor. Sürdürülebilir turizm gelişimi sabır, çaba ve uzun vadeli sorumluluk gerektirir ve ekonomi, toplum ve çevre olmak üzere üç temele dayalı olarak aralarında dengeyi sağlamalıdır.
Değerli dinleyiciler, Mutfak Kültürü adlı sohbetimizde birlikteyiz. Biraz önce sizlerle sürdürülebilir kalkınmadan ve ülkelerde sürdürülebilir kalkınmanın oluşmasından söz ettik. Sohbetimizin devamında turizm farklı çeşitleri olduğunu, seyahate gönül veren birçok kişinin yaşamları boyunca tarihsel, spor ve sağlık turizmi ve ekoturizm gibi çeşitli turizmleri tecrübe ettiklerine değinmek istiyoruz. Fakat insanların yeni tecrübelere ilgi duydukları için yerli, geleneksel ve yöresel mutfağı tecrübe etmek ise en sağlıklı eğlencelerden biri olarak iyi tepkilerle karşılaşmıştır. Öyle ki mutfak kültürüne dayalı olan turizm dalı, diğer turizm sektörlerinin tamamlayıcısı olarak sayılıyor ve günümüzde ise bağımsız bir sektör olarak turistler arasında kendine yer edinmeyi başarmıştır.
Mutfak kültürüne dayalı olan bu turizm sektörü, ev sahibi insanların mutfak kültürünün tecrübe edilmesi hedefiyle gerçekleşiyor. Aslında yemekler, ev sahibi toplum ve turistler arasındaki tarihi ve kültürel bağlara sebep oluyor. Yiyecekler ve içecekler turistler için çekici olabilir. Zira yemek, herhangi bir toplumun kültür, gelenek, mizaç ve hayat görüşlerinin ana sembollerinden biri olarak kabul edilir. Turistlerin hedefi her bölgenin kültür, gelenek ve tarihi geçmişiyle tanışmak ise her bölgenin mutfak kültürü ve gelenekleri bu bağlamda iyi bir araç olabilir.
Mutfak kültürüne dayalı olan gastronomi, turizm çok yeni bir sektördür. Öyle ki bu terimin kullanılması 2001 yılına dayanıyor. O tarihte gıda ve yemek turizmi terimi Uluslararası Gıda Turizmi Derneği Direktörü Eric Wolf tarafından kullanıldı. Söz konusu makale, daha sonralar yemek ve gıda turizmi konusunda dünya çapındaki ilk kitap haline geldi. Kitap ise üniversite öğrencileri ve turizm sektörü çalışanlarına turizm hakkında akademik ve profesyonel çevreler arasında en önemli kitap olarak faydalı bilgiler aktaran kitap haline geldi. Antropologlar ve uzmanlar açısından yemek kültürü, yiyecekler ve içecekler, her bölgenin geleneklerinde ve insanların davranışlarında özel konuma sahiptir. Bu yüzden gıda ve yiyecek antropoloji açısından uygarlıkların tanınmasında önemli ve anahtar unsurlardan biri sayılmaktadır.
Çağımızda mutfak kültürüne dayalı gastronomi turizmi, cirosu yüksek ve turizm sektöründe göz alıcı paya sahip olan bir piyasadır. Öyle ki dünyada turizm ekonomisinin yaklaşık 200 milyar doları yiyeceklere bağlıdır ve her turist ise seyahatlerinde 150 ila 200 dolar arasında yemek için harcıyor. Bu konu ise gelişmekte olan ülkelerin ekonomisinde etkin ve önemli paya sahip olabilir.
Dünyanın en eski ve tarihi medeniyetine sahip olan İran ülkesi ise mutfak kültürü ve gelenekleri açısından dünyanın en zengin ve ilginç ülkelerinden biridir. İran, 2500 geleneksel ve yerli yemek ve 109 içecekle dünyanın en zengin mutfak kültürüne sahiptir. İran yemeklerinin pişirme tarzı Çin ve Roma yemek tarzı ardından dünyada 3. sırada yer alıyor. İran yemek çeşidi bolluğu açısından dünyanın zengin ülkeleri arasında yer alırken her bölge ve etnik ise kendine has yemek kültürüne sahiptir. Tabii ki bunun sebebi ise her bölgenin kendine has doğası, iklimi ve kültürel özelliklerinden kaynaklanıyor.
Bu zengin mutfak kültürü tabii ki gastronomi turizm açısından çok çekici ve zengin kapasitelidir. İranlılar çeşitli yiyeceklerin yanı sıra özellikle yemek pişirme, tat ve yemek zevki konularında İran halkının kültürel tarihine dayalı kendine özgü kültür ve gelenekleri vardır. Aslında İranlılar için yemeğin sadece bir yemek öğünü olmadığı, yemeğin kendi kimliklerini, toplumlarını, değerlerini, konumlarını ve yaratıcılıklarını ifade etmek için kullandıkları bir kültür saydıkları söylenebilir.
Değerli dinleyiciler, mutfak kültürüne dayalı olan gastronomi, turizmiyle ilgili hazırladığımız sohbetimizin birinci bölümünü dinlediniz.
Sohbetimizin devamında gelecek bölümlerde sizleri İran'ın zengin mutfağı, kültürü ve gelenekleriyle tanıştırmak için güzel ülkemizin çeşitli bölgelerini yolculuk ederek sizlerle beraber o bölgenin sofrasına oturacağız. Şimdilik hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcul Belaga öğütleri. Nehcul Belaga'da yer alan Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 7. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor: "Sadaka kurtarıcı bir ilaçtır. Kulların dünyadaki amelleri kıyametle gözlerinin önüne dikilecektir." Çoğu zaman başımıza bir bela gelince, başımız sıkışınca onu bertaraf etmek için her yola başvururuz. Fakat geçmez. Bazen de acı hiç düşünmediğimiz veya inanamadığımız bir şeyle geçer. İslam dininin acıların çaresi ve dermanı ve hatta önleyici olarak belirttiği şeylerden biri sadakadır. Evet, sadaka tüm acılar için tuhaf bir ilaçtır. Her acı ve hastalık Rahman ve Rahim olan Allah'ın izni ile tedavi edilebilir. Bu acı ister fiziksel, ister maddi veya manevi olsun bir şey değişmez. Öyle bir ilaç ki herkes için yararlı olabilir ve hastalıkları daha da yoğunlaştıran veya yan etkileriyle başka sorunlar oluşturan diğer ilaçlar gibi hiçbir yan etkisi de yoktur. Bir insan sadaka verince Rahman suresinin 60. ayetindeki genel kural ile karşılaşır. İyiliğin karşılığı yalnız iyiliktir. Aslında insan başkalarına sadaka vermekle Allah'ın yardımı için yolu açar ve böylece acısı inanılmaz bir şekilde bertaraf olur. Tabii ki sadaka vermek sadece maddi yardımda bulunmak, sadece muhtaç ailelere para yardımı yapmak değil, para harcamadan da sadaka verilebilir. Gerçi maddi yardımların kendine has bir yeri vardır. Fakat ondan daha da önemlisi insanlık toplumunda yaşanan seçkin ve güzel harekettir. Örneğin başkalarının ayağına takılmasın diye bir taşı yoldan alıp, bir kenara bırakmak, yaşlı birine sevgiyle gülümsemek, ağlayan bir çocuğu küçük bir şeker ile sakinleştirmek,
bir yetimi sevgiyle okşamak. Hepsi bir nevi sadakadır. Fakat bir şartla, en içten duygular ve samimi yapılınca. Zira sadaka kelime itibariyle sadık ve ihlastan gelir. Hazreti Ali aleyhisselam sadaka ile ilgili vecizin ardından kulların bu dünyada yaptıklarının yarın karşılarında canlanacağını buyuruyor. Tabii ki bildiğiniz gibi bu dünyada sadaka olarak bir muhtaca para yardımı yapılınca ahiret dünyasında insana para verileceği anlamında değildir. Yaptığı amelin batını, yani bir kulun sorununu gidermenin karşılığını alır. Zahir ve batının daha iyi anlaşılması için küçük bir örnek verelim. Birisi sevgi göstererek sizi sevdiğini söyleyince, cümlenin küçük olmasına rağmen olağanüstü etkisini ruhunuz ve içinizde hissedersiniz. Sadaka da görünüşte küçük veya az olmasına rağmen büyük etkileri vardır ve kıyamette birçok büyük acıları bertaraf eder. Kur'an-ı Kerim Zilzal suresinin 7 ve 8. ayetlerinde şöyle buyuruyor: "Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir." Evet değerli dinleyicilerimiz, Nehcül Belaga Öğütleri isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
İran Radyo Podcast. Güney İran'daki Huzistan İyaleti İlam Tapınağı hakkında bir şey duydunuz mu? Kimilerinin lanetli olduğunu söylediği bir tapınak. Tarih Radyosu'ndan herkese selamlar. İran'ın Tarih Hazinesine Bakış isimli podcast serisinin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını dinleyebilirsiniz. Güney İran'daki İlam Tapınağı hakkında bir şey duydunuz mu? Kimilerinin lanetli olduğunu söylediği bir tapınak. Evet arkadaşlar, bugün sizlere İlam veya İlam dönemine ait olan çok eski bir tapınaktan bahsetmek istiyoruz. Medler iktidara gelmeden evvel İran'da İlam Krallığı hüküm sürüyordu. Şimdi hep birlikte bu dönemin en ünlü yapısını tanıyalım. İran'ın güneybatısındaki Çoğazenbil, Zigurat olarak bilinen antik ve gizemli Çoğazenbil ibadethanesi 3000 yıldan daha uzun bir süre önce inşa edildi. Çoğazenbil, Zigurat 3 kelimeden oluşuyor. Zigurat gökyüzüne çıkmak anlamına gelir. Eski uygarlıklarda tanrılara dua etmek için mekanlar inşa edilmiş. En önemli
ve değerli olanlarına ise zigurat adı verilmiştir. Çoazemmi kelimesi tepe anlamına gelen çoa ve sepet anlamına gelen zembil olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Tapınağın kazılmasından önce tepedeki kalıntıların devrilmiş bir sepeti andırdığı anlaşılıyor. On taş Napirişa, zigguratı inşa eden kişidir. Zigurat, iki ana elam tanrısı olan Enshushinak ve Napirişi'ye adanmıştı. Etrafı, yılanlarla çevrili balık şeklinde kuyruğu olan bir tanrı. Burada, on taş şehrine ve kutsal tapınağı inşa ettim. Onu bir iç duvar ve bir dış duvarla çevriledi. Önceki kralların inşa ettiğine benzemeyen yüksek bir tapınak inşa etti. Evet, bu Elam kralların bahsettiği tapınak bugün Çoazembi Zigurat olarak bilinen tapınaktır. Merdivenlerle gökyüzüne kadar uzanan Tanrı'nın makamı ve tapınak yeri olarak bilinen bir bina. Bunun benzerlerine rastlamak da mümkün. Örneğin, bugünkü Irak'ta Kasri halkının başkenti olan Ur ve Dur Kurigalzo, antik kentleri ve İran'da da Silk Kavşan ve Cirof'ta tanrıların evleri olarak inşa edilen binalar vardır. Bu binalar ziyaret adak ve duaların edildiği dini mekanlardır. Çoazembil ise bunların mükemmel örneğidir. Elbette bugünkü adı sepet şeklindeki tepe anlamına gelen Çoazembil'dir. Zira yıllarca ve o tepenin altında ne kadar büyük bir tapınağın olduğundan haberleri yoktu. Aksi halde onun zamanında Dur Ontaş'ın ana tapınağı Ontaş şehri anlamına geliyordu. Miladdan önce 1250 yılında, yani yaklaşık 3300 yıl önce kurulmuş üç duvar arasında, ortasında büyük bir tapınak veya zigurat ve çevresinde mabetler bulunan bir şehir. Antik Elam halkının çeşitli tanrılarına ait tapınaklar. İşni, Karab, Kirişna, Elam tanrıçası, Ruhuratir, Hişmit, Anzan tanrısının eşi ve daha birçokları. Ancak bu tapınağın adandığı iki tanrı, Sulların kaynağı ve kökeni olan Anshan bölgesinin tanrısı Napirişa ve ölüler dünyasının tanrısı Sushun'un büyük tanrısı Enshushinak'tır. Bu binanın üst katında evi olan tanrılar. Kokonov ya da yüce tapınak olarak adlandırılan 5. katta artık ondan eser kalmamıştır. Çoazambi ziguratı 5 katlı ve 53 metre yüksekliğindeydi ve bunun sadece 25 metresi geride kalmıştır. Yani yaklaşık 2,5 katı. Sırlı tuğlaları dökülmüş olup mavi, yeşil, gümüş ve altın renklerinden eser kalmamış. Ama yine de geride kalan kısmı da muhteşem. Keşfedildiğinde herkesi hayretler içinde de bırakmıştı. Peki bu zigurat nasıl keşfedildi? Yıllar önce zigurat ne gibi sırları kendinde sakladı bilinmeyen bir tepeydi. İngiliz ve İran petrol şirketi miladi 1936 yılında yaptığı araştırmalar sırasında Fransız arkeolog Roland Domakenem Susa yakınlarında bir yerde tarihi çanak çömlek bulduğunu haber verince Makenem oraya gelir ve burada ön kazılar yaparak onu keşfeder. Burası çok önemli bir yerdir. Ancak 2. Dünya Savaşı'nın çıkmasıyla birlikte keşifler durduruldu. Çoazembir'in yeniden fark edilmesi savaştan yıllar sonra başladı. Hicri Şems'i 1332 sonbaharında Fransız arkeolog Roman Grishman araştırmalarına yeniden başladı ve Hicri 1341 yılına dek araştırmalarına devam etti. Grishman, kazıları sırasında ziguratı toprak altından çıkarıyor. O, tapınakları, sarayları, mezarları ve şehir sırlarını ortaya çıkarıyor. Ve Untaş, Şahanan şehri yavaş yavaş görünmeye başlıyor. Binlerce yıl öncesinden kalma her biri şu anda İran'da ve dünyadaki müzelerde bulunan yüzlerce yazıt ve objenin bulunduğu değerli ve tarihi bir alan. Şah İlam'ın saltanatının başında inşaatına başladı ve ömrünün sonuna dek devam ettirdiği büyük bir şehir. Yani yaklaşık 20 yıl. Dest Nehri'nin kıyısında ve Untaş Napirişyan'ın büyük babasının tanrıları için bir tapınak inşa etti. Tarihi Dehno tepesinden 5 kilometre uzakta dini bir şehir. Demek ki Untaş Napirişah bu bölgeyi iyi tanıyordu ve şehrini bu civarda inşa etmişti. Elam'ın başkenti Susa'dan bu medeniyetin bir diğer önemli şehri olan Hidalu'ya giden yolun ortasında. Asur belgelerinde adı geçen ve Roman Gershman ile George Cameron'un araştırmalarında buldukları şehrin aynısını bugün Şuşter olabileceği Elam uygarlığının kanıtlarının bulunduğu yer. Çoğazembi Zigorat Untaş şehrinin merkezinde her iki tarafının uzunluğu yaklaşık 105 metre olan kare bir taban üzerinde inşa edilmiş bir tapınaktır. Bir futbol sahasından daha büyüktür. Cami iki aşamada inşa edilmiştir. İlk olarak oradaki boşluğa bakan uzun ve dar odaların bulunduğu birinci katı inşa ettiler. İkinci aşamada diğer katlar yapılarak 5 kata çıkarıldı. Çoğazembi zigoratının ilginç yanı diğer zigoratlardan mimari olarak farklılığını gösteren bu katların yapımıdır. Untaş şehrinin mimarları alt katlardaki sütunlara ve yapıya baskı yapmak için diğer zigoratlar gibi her katı diğer katların üzerine inşa etmemeleri gerektiğini biliyorlardı. Bu ziguratın tüm katlarını elde etmemiş bakir toprak üzerine inşa ettiler. Her katın inşaatı diğer katın içinde yapılarak sadece 9 metresi görünen ve binanın 44 metresi zemine kadar devam eden 5. kata kadar çıkıldı. İçi boş olan 1. ve 5. katlar dışında inşaatçılar geri kalan katları kil ile doldurdular. Ziguratın dört yanında birinci katın çatısına çıkan merdivenlere giriş bulunmaktadır. Her girişin önünde tıpkı heykelin kaidesiymiş gibi küçük silindirik yapılar var. Merdivenler sadece birinci katın çatısına kadar çıkıp genel kullanımına açık olmasa da üst katlara yani güneybatı merdivenine erişim sağlayan bir yol bulunmakta. Bu giriş yolu şah ve ailesi ve büyük din adamları içinde. Bu merdiven ikinci katın çatısına kadar çıkıyor. Güneydoğu cephesindeki bir dizi merdivenle 3. ve 4. katlara, oradan da yüce tapınak olan 5. kata ulaşılıyordu. Mimarlar ayrıca üst katlara çıkmanın yorgunluğunu azaltmak için katların ortalarına basamaklar veya ara istasyonlar inşa etmişlerdi. Bu tapınağın her tarafında üzerine binanın tarihçesinin yazılı olduğu tuğlalar bulunmakta ve her bölümünde hangi tanrı için inşa edildiği belirtiliyor. Bu ziggurat en büyüğü kraliyet kapısı olan altı kapısı olan kil ve çamurdan yapılmış bir duvarın içindedir. Bu kapılardan hiçbiri tapınağın girişlerine bakmıyor. Bu da ziyaretçilerin doğrudan girişlere gitmemeleri gerektiğini gösteriyor. Burada özel ve geleneksel bir tören düzenlemekte. Bir elam mührünün bir kısmına bakıldığında ziyaretçilerin muhtemelen tanrıların evi olan bu binanın çevresinde dolaşarak törene gerçekleştirdikleri tahmin edilebilir. Ziguratın da dahil olduğu bu çitin içinde Elam'ın çeşitli tanrılarına tapılınan tapınaklar yer almaktadır. Kentin ikinci çiti biraz daha uzakta olup diğer saraylara ve tapınaklara da içermektedir. Üçüncü çit ise daha uzak bir mesafede tüm şehri çevreleyecek bir şekilde inşa edilmiş ve içerisinde yer altına inşa edilmiş kral mezarları ve bu bölgenin mimarisinin en önemli parçalarından biri olan şehrin su sistemine ait kalıntılar bulunmaktadır. Roman Grishman, bu yapının Dez Nehri'nden şehre su getirmek için inşa edildiğini belirtiyor. Buna Dez Nehri'nin suyunu arıtıp şehre götüren arıtma tesisi adını da verdi. Ancak yıllar sonra bu alanı araştıran arkeolog Behzat Mufidi farklı sonuçlara da ulaştı. Kentin nehrin seviyesinden yüksek konumu göz önüne alındığında binaların oluklarından ve çitlerden çıkan yağmur suyunun muhtemelen bu yapı aracılığıyla tahliye edildiğini belirtti. Zigurat, Grishman'ın ana tanrıça Pinikir de dahil olmak üzere Elam tanrılarına adanmış tapınakları da ortaya çıkardı. Dur-Untaş'ın merkezi kutsal alanına da hakim. Kutsal alanın ötesinde tuğla, alçı, sıva, mayolika ve cam kullanılarak inşa edilmiş, zengin bir şekilde dekor edilmiş saraylardan oluşan kraliyet yerleşkesi uzanıyordu. Yer altında bir hipogeum tonozu mezarı odalara da içeriyordu. Zigurat iki ana Elam tanrısı olan Enshushinak ve Napirisha'ya adanmıştı. Bu tanrıları seçen Untaş Napirisha, yeni şehrin yerel bir dini merkezi rolünü aşmasını ve Susa'ya eşit, hatta onu gölgede bırakan olmasını amaçlamış olabilir. Elamlıların bölgesel güç ve güveninin artmasıyla aynı zamana denk gelen Untaş Napirisha'nın saltanatı, Susa'da bulunan kraliçesi Napirason'un muhteşem detaylı bronz heykeli ve Çoazenbil'de bulunan sanat eserleri gibi kayda değer sanat eserleri de üretti. Ancak Untaş Napirisha'nın ölümünden sonra kompleks bitirilemedi. Tuğlalar kullanılmadan üst üste dizildi ve kraliyet mezar tonozları boş kaldı. Alan yağmalamaktan kurtuldu ve terk edildi. Milattan önce 1000'e kadar bir ziyaret yeri oldu. Fakat ulaşılan bazı kanıtlar kralın ölümüyle sona eren bu kentin inşaatının halen devam ettiği gösteriliyor. Daha sonraki Elam krallarının neden bu binanın inşasına devam etmek istemedikleri ise bilinmemektedir. Yıllar sonra Elam kralı Şilhak, Enshushinak'ın bu şehirdeki bir tapınağı onardığına dair kanıtlarda bulunmaktadır. Miladan önce 1. bin yılda Elam, bölgenin büyük güçleri için değerli bir rakip olsa da askerleri miladan önce 7. yüzyılın ortalarında Çoazenbil'i yağmalayan Aşurbanipal ve Asurluların üstesinden gelebilecek durumda değildi. 100 yıl sonra Elam, Pers İmparatorluğu'na dahil edildi. Eserleri 2500 yıl sonra sömürgecilik ve petrol çağında yeniden keşfedilene kadar gömüldü ve unutuldu. Şilhak ve Enshushinak'ın bu bölgeden bazı heykelleri ve diğer nesnelere Şuşa'ya götüren kişi olduğu ve bunların da en önemlilerinden biri Napirisua heykeli olduğu belirtiliyor. Zigurat'ın yanında yer alan Untaş Napirisha'nın karısının heykeli ve üzerindeki yazıt İran tarihindeki en eski kadın sesi olarak biliniyor. O şöyle diyor: "Ben Untaş Napirisha'nın eşi Napir Asu'yum. Kim benim heykelime el koymak ister, onu kırmak veya adımı silip bu yazıyı yok edecek olursa tanrılar Enshushinak, Napirisha ve Krishyan'ın öfkesine neden olur, onun adı ve soyundan gelenler de yok olur." Evet arkadaşlar, Çoazembi Zigguratı'nın laneti olarak bilinen bir hikayesi vardır. Peki Çoazembi Zigguratı'nın lanetine olarak bilinen bu hikayenin ne olduğunu bilmek ister misiniz? Bu binanın araştırılması arasında bulunan bu binanın kapısındaki yazıda Untaş Napirişan'ın bu binayı yok edenlere lanet etti ve birisi bu binayı yıkar, taşlarını ve tuğlalarını kaldırırsa kendisine yok olacağını, bu lanetin onun ve neslinin başına bela olacağını söyledi, belirtiliyor. Bu lanete ilk maruz kalan kişi bu binanın yıkılmasını emreden Aşurbani Pal oldu. Bu emrin yayınlanmasından 38 yıl sonra Asur hükümetinin başkenti Ninova, Kiyakzar tarafından yerle bir edildi. Çoazembi keşiflerinden yok çok sayıda yazıt ve obje elde edilmiştir. Ancak en önemlisi cam endüstrisiyle ilgilidir. Uzak geçmişten günümüze kadar cam sanatı ve zanaatı pratik ve dekoratif bir şekilde kullanılmıştır. İran'da cam sanatı farklı dönemlerde pek çok değişim ve dönüşüme uğramıştır. Bazen düşüş göstermiş, bazen hızla ilerlemiştir. Antik cam nesneler, üç ana malzemenin birleşimi olan kum veya silika, soda ve potas ve kirişten yapılmıştır. Tarih öncesi çağlarda cam süs eşyası yapımında kullanılmıştır. İran'daki en eski cam objeler ve kapılar Elam dönemine aittir. İnsanlar bu dönemde camı dekoratif boncuklar ve kolyeler yapmak için kullandılar. Çoazembi'de çerçevenin içine eğik olarak yerleştirilen pencere için çapı 1 ila 2 santimetre olan silindirik cam çubuklar kullanılmıştır. Bu çubuklar Çoazembi kazılarında bulunulmuş olup bu pencerelerden birinin örneği Eski İran Müzesi'nde bulunmaktadır. Cam sektörünün ilk örneğini görmek çok şaşırtıcı, aynı zamanda ilginçtir. Elam döneminden kalma bu ilginç cam çubukları ziyaret etmek için Eski İran Müzesi'nin tarihi bölümüne girdiğinizde salonun ortasında sağ duvarda Elam medeniyetine ve Çoazembi uygarlığına ait olan eserleri de görebilirsiniz. Çerçeve içinde cam çubuklar ve başka eserde bulunmaktadır. Muhterem dinleyiciler, İran'ın Tarihi Hazinelerine Bakış isimli podcast serisinin bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını dinleyebilirsiniz. Bir sonraki sohbetimizde İran tarihinin bir başka hazinesini de sizlere tanıtacağız. Tekrar birlikte oluncaya dek mutlu ve esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-67-67 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.